Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda Buhari'nin sahih kitabından, hadis-i şeriflerden okuyorduk. Bed'ül halk, yaratılışın başlangıcı. Mahlukatla ilgili bilgiler veren hadis-i şerifleri toplamış burada İmam Buhari Hazretleri. Bu bölümde de meleklerle ilgili bölüm, meleklerle ilgili bilgiler var. Bir rivayette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Allah Teala bir kulunu sevdiği zaman Cebrail'e şöyle seslenir. Cebrail aleyhisselama. Allah falan kişiyi seviyor. Sen de sev. Burada demek ki meleklerin vazifeleri, Cenab-ı Hak'la münasebetleri nasıl onları görmüş oluyoruz. Cenab-ı Hak Cebrail aleyhisselama, meleklerin büyüğüne sesleniyor. Allah Teala falan kuyu seviyor. Sen de sev. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam o kulu sever. Bu sefer Cebrail aleyhisselam sema ehline, diğer meleklere Allah falan kişiyi seviyor, siz de sevin diye nida eder. Gökte bulunanlar da o kulu severler ve daha sonra yeryüzünde bu kula karşı sevgi duyulur ve bu kişi itibar sahibi olur. Hatta bazı rivayetlere göre Cebrail aleyhisselam da 7. kat semadaki meleklere söylüyor. Onlar 6. kat semaya, oradaki meleklere söylüyor. Diyorlar ki bu kulu Allah seviyor, Cebrail seviyor. Biz seviyoruz, siz de sevin. Onlar da bir alt kattakilere bu şekilde dünyaya en yakın olan dünya semasına geliyor onun sevgisi. Oradaki melekler de onu seviyorlar. Artık onlar da, onlardan da bu sevgi yeryüzündeki insanların kalplerine sirayet ediyor. İnsanlar farkında olmadan o kula karşı sevgi hissetmeye başlıyorlar. Yani demek ki bu sevgi, Cenab-ı Hak tarafından sevilen bir insanın sevgisi bu şekilde bütün gökleri, yeri sarıyor. Ne kadar güzel bir şey hakikaten. Sema ehli, bütün melekler onu seviyor. Sonra farkına varmadan yeryüzündeki insanlar da onu sevmeye başlıyorlar. Allah'ın sevdiği bir kulu. Bunun tabii ki aksi de geçerli. Cenab-ı Hak bir kulu sevmediğinde, sevilmeyen hareketler yaptığında bir kul, Allah'ın rızasını kazanamadığında, gazap ettiğinde Cenab-ı Hak, aynı şekilde Cebrail aleyhisselama falan kula ben gazap ediyorum, sen de gazap et, ben sevmiyorum, sen de sevme. Bu şekilde melekler ve insanların kalbinden de onun sevgisi alınır bu tür insanın da. Diğer insanlar, her insana ona sevgi nazarıyla bakamaz. Gazapla, öfkeyle bakar, nefretle bakar. Aynı şekilde insanın sevimsizliği de gökleri ve yeri sarmış olur. Allah korusun. Demek ki her şeyin merkezinde Cenab-ı Hak var. Öncelikle onu razı etmek. Sen razı ol da bütün alem öfkeyle dolsun diyor ya şair. Allah'ım, Allah dostu Rabiatul Edeviye'nin sözü olduğu ifade ediliyor. Allah Teala'nın sevgisini kazanmak, rızasını kazanmak demek ki bütün her şeyden önemli, bütün varlıkların sevgisini, rızasını kazanmak manasına geliyor. Allah korusun, Cenab-ı Hakk'ı rızasından mahrum kalmak, onun gazabına muhatap olmak, Cenab-ı Hakk'ı razı edememek de, bu da büyük bir bedbahtlık. Yerlere, göklere kadar saran, her tarafı saran bir bedbahtlık, büyük bir bedbahtlık oluyor. Bu hadis-i şeriften bunu anlıyoruz. Meleklerin buradaki fonksiyonunu görmüş oluyoruz. Yine Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Melekler bulut içerisinde inerler. Bulut gibi bir şey içerisinde inerler. Ve gökte olacağı yazılan hususları konuşurlar. Meleklere Cenab-ı Hak olacak şeyleri bildiriyor. Onlar da zamanı geldiğinde onu gerçekleştiriyorlar. Veya o bilgiyle onu takip ediyorlar, onun gerçekleşmesini. Meleklere bu hususu, olacak şeylerden bahsederken فَتَسْتَرِقُ الشَّيَاطِينُ السَّمْعَ Şeytanlar, cinlerin kötü olanları, şeytanlar kulak kabartılar, hırsızlık yaparlar, bilgi çalmaya çalışırlar. فَتَسْمَعُهُ Bir şey duyar oradan, işitir, meleklerin konuşmasından bir bilgi işitir. Gelecekte, işte bir hafta sonra yeryüzünde şu olacak diye. فَتُوحِيهِ اِلَى الْكُهَانِ Gelir hemen kahinlerden, dostlarına bu bilgiyi verir. Tabii ki karşılığı var. Yani bunu bedava vermiyor. Kahine bu bilgiyi veriyor ama kahinden neler koparıyor bu şeytan? Onun imanını koparıyor belki. Pek çok insan ona getirerek pek çok insanı imandan ediyor. Şeytanlar insanların imanlarıyla uğraşıyorlar. İnsanları imanlarından mahrum etmek için, insanları kötülüğe sürüklemek için. Onların kazancı o. Demek ki kahine bir bilgi getiriyor ama o bilgi sayesinde insanlardan böyle imanlarını çalmak, onların günaha girmesine sebep olmak istiyor. Kâhinlere bu bilgiyi veriyor. فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مِئَةَ كَذْبَةٍ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ. Kâhinler de ne yapıyor? Bu bir tane doğru bilginin yanına 100 tane de yanlarında yalan ekliyorlar. Bu nasıl oluyor? İlk bilgiyi doğru olarak verdiğinde kâhin, büyük bir bilgi diyelim, bir hafta sonra şu iş olacak diyor. O bilgi de doğru bilgi hakikaten. Gerçekleşince o zaman o kâhinin itibarı artıyor. O adam bildi. Daha bilmedi, olmadan önce söyledi ve aynen de onun dediği gibi çıktı diye artık insanlar hayran kalıyorlar. Bütün onun başını üşüyorlar. Kapısında sıra oluyorlar. İşte bizim de şu meselemize cevap ver, şu bilinmeyen şeyimizi söyle diye gayipten bilgi verdiğini zannediyorlar. O da bu fırsatı değerlendiriyor. 100 tane yalanı koyuyor araya. Yalan çıksa bile insanlar ya ama öbürkülü bilmişti, yine bilebilir falan diye o yalanlarla uyanmıyorlar. O doğruyu hiçbir zaman zihinlerinden çıkarmıyorlar. Bu şekilde devam edip gidiyor bunların işi. Sonra arada bir doğru daha söylüyor bu kahin. Sonra 100 tane daha yalanı insanların arasında yayıyor, yutturuyor ve bu sebeple kendisi para kazanıyor, kazanç elde ediyor, menfaat elde ediyor. Değişik şeyler oluyor. Bu hadise daha sonra Peygamber Efendimizin peygamberliği biseti gönderildiğinde, peygamberlik gönderildiğinde yalan, bilgi çalma durumları da kaldırılıyor şeytanlar. Yasaklanıyor. Onlara gökyüzünden taşlar, alevli ateşler, şihaplar atılarak onlar gökyüzüne kovuluyorlar. Bu Cin suresinde anlatılıyor. Ama onlar yine demek ki bazı yerlerden aldıkları bilgilerle, insanların konuşmasından veyahut farklı kaynaklardan aldıkları bilgilerle kahinler bazı şeyleri doğru bilebildikleri zaman veya tahminleri doğru çıktığı zaman insanlar artık onların bütün sözlerinin doğru olduğunu zannetmeye başlıyor ve bu çark dönmeye başlıyor, bu yalan çarkı. Bugün de hakikaten günümüzde de çok var. Pek çok böyle sahtekar, yalancı, menfaatçinin peşinde insanlar diziliyor, kuyruk oluyorlar. Halbuki gayipten kimse haber veremez. Bu şekilde menfaat için iş yapan insanlar genellikle, yani bir şey karşılık istiyorsa, para istiyorsa, bunlar genelde doğru söylemeyen insanlar olur. İnsanları aldatır, zarara uğratırlar. Bu konuda da dikkatli olmak gerekiyor. Diğer rivayette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Meleklerin bir vazifesinden bahsediyor. Cuma günü olduğunda melekler camideki kapıların her birine dizilir ve ilk olarak gelenlerden itibaren sırayla gelen cemaati yazarlar. Camilerin demek ki bir kapısı varsa bir kapısına, birden çok kapısı varsa her kapısına melekler dizilirler ve ilk olarak gelenlerden itibaren sırayla cemaati yazarlar. İmam oturduğunda melekler kayıtları tuttukları defterleri kaldırırlar ve okunan zikri dinlemeye gelirler. İmam hutbe minbere çıkıp oturduğunda melekleri defterleri kapatıp cemaatin içerisine onlardan oturuyor. Zaten Efendimiz vaatte bulunur. Cuma'ya ilk saatte gelen, en erken gelen bir deve kurban etmiş gibi sevap kazanır. Biraz daha sonra gelen, ikinci saatte gelen sığır kurban etmiş gibi, koyun kurban etmiş gibi, sonra tavuk tasadduk etmiş gibi, yumurta tasadduk etmiş gibi sevap kazanır diye böyle ilk Cuma'ya erken gitmenin faziletini anlatıyor Efendimiz. Burada da melekler onu yazıyor. Kim hangi vakitte geldi, ne kadar erken geldi, ne kadar ecir kazandı, kim geldi, kim gelmedi. Bunları melekler yazıyor. Demek ki Cuma günleri camiye girerken mescidin kapısında bizi bekleyen, kaydeden meleklerin olduğunu hissetmek lazım. Bunun şuurunda olmak lazım. Ve erken gitmek lazım. Olabildiğince Cuma'ya erken gidip erkenden ön safta minbere yakın bir yerde yer tutmak lazım. Cuma'da en faziletli yer minbere yakın olan yer. Çünkü Cuma'da önemli olan husus hutbedir. Hutbeyi rahat dinleyebileceği bir yerde insanın bulunması daha faziletli ve meleklerin bu kaydına girmek lazım. Artık hutbe başladıktan sonra gelirse bir insan o kayda giremiyor. Çünkü melekler defteri kapatmış ve hutbe dinlemek üzere cemaatin arasına camiye girip oturmuş oluyorlar. Demek ki burada da caminin önünde kaydeden melekler, meleklerin farklı vazifelerinden birisini burada görmüş oluyoruz. Diğer bir rivayette Hassan bin Sabit Efendimizin şairi, çok güzel şiir söyleyen edip bir insan, Hassan bin Sabit'in 60 yıl küfür üzere yaşadığı, sonra Müslüman olup 60 yılda Müslüman olarak yaşadığı rivayet edilir. 120 sene yaşayan sahabilerden. Şiir konusunda dehşetli bir kabiliyete sahip Hassan bin Sabit radıyallahu anh, o şiir okurken mescitte Hazreti Ömer mescitte geliyor. Biraz dik dik bakıyor, yani camide de şiir mi olur diye Hazreti Ömer Hassan bin Sabit'e dik dik bakıyor. Hassan bin Sabit diyor ki, senden daha hayırlı olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescitteyken bile ben burada şiir okudum diyor. Sana ne oluyor? Yani Peygamberimizin yanında okudum ben, bir şey demedi bana, engellemedi. Eğer yanlış bir iş olsaydı Peygamberimiz engellerdi. Sonra da Ebu Hureyre'ye dönüyor Hassan bin Sabit ve Allah için söyle diyor. Hazreti Ebu Hureyre çok hadis-i şerif bilmesiyle, çok hadis-i şerif rivayet etmesiyle meşhur olduğu için ona dönüyor. Diyor ki Allah için söyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bana şöyle dediğini hatırlıyor musun? Benim adıma cevap ver. Allah'ım onu Ruhul Kudüs ile destekle. Efendimizin böyle buyurduğunu işittin mi diyor. Ebu Hureyre Hazretleri evet işittim diyor. Şimdi müşrikler o zaman hakikaten savaş aletleri olarak, şiir de bir savaş aleti adeta. Bugünkü medya gibi, medya gücü gibi şiir de o zaman önemli bir güç. Şiirle insanlar, kabileler birbirine giriyor, birbirinden ayrılıyor, savaşa başlıyor. Şiirle insanlar öldürülebiliyor şiir sebebiyle. Şiirle saldırıyorlar İslam'a müşrikler. İslam'ı kötülüyor, Müslümanları kötülüyor, Peygamber Efendimiz aleyhinde şiirler söylüyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onun üzerine Hassan bin Sabit'e ecib anni, benim adıma cevap ver diyor. Benim adıma onlara cevap ver. Hassan bin Sabit, Abdullah bin Revaha, Ka'b bin Malik gibi şair sahabiler de Peygamber Efendimiz'e cevap veriyor. Onlar da İslam'ı müdafaa ediyorlar şiirle. Peygamberimiz de ecib anni, benim adıma cevap ver müşriklere. Allahümme eyyidhu bi ruhil kudüs. Allah'ım onu Ruhul Kudüs ile destekle. Yani Hassan bin Sabit'i Ruhul Kudüs ile destekle diye dua ediyor. Ruhul Kudüs kimdir? Ruhul Kudüs Cebrail aleyhisselam'dır. Allah'ım Hassan'ı Cebrail aleyhisselam'la destekle demek istiyor Efendimiz. Yani ona ilham etsin, o güzel şiirler söylesin, daha güzel manalar söylesin, müşriklere karşı galip gelsin diye. Başka bir rivayette de Efendimiz şiir söyleyen şairden dolayı, onun diyor şiiri sizin okunuzdan daha tesirlidir. Yani insan ok atar harp meydanında, bir kişiyi yaralar veya öldürür veya hiçbir şey boşa gider, oku bir işe yaramaz. Ama şiir pek çok insana tesir eder, pek çok insanları yönlendirir. O zaman için güçlü bir vasıtaymış hakikaten. Her zamanın vasıtası, hangi vasıtası güçlüyse onu hayır yolunda kullanmak gerekiyor usulünce. Demek ki bugün de medyayı kullanmak gerekiyor. İslam'ın tebliği için, İslam'ın müdafaası için. Çünkü medya yoluyla İslam'a çok saldırı oluyor bugün. Haberlerle, internetle İslam karalanmak isteniyor, saldırıya uğruyor. Onlara cevap vermek, İslam'ı medya yoluyla müdafaa etmek, tebliğ etmek gerekiyor. Bera bin Azib radıyallahu anh'ten nakledildiğine göre Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hassan bin Sabit'e onların hicivlerine karşılık ver, Cebrail senin yanında buyurmuşlardır. Ühcuhum ev hacihim ve Cibrilu ma'ak. Onları hicvet. Müşrikler nasıl dalga geçiyor, alay ediyorsa İslam'la, sen de müşriklerle alay et, onları alaya al. Hicvet, hiciv şiirde bir türdür. Türk edebiyatında da bilinir hicviye diye. Hicvet onları, Cebrail seninle beraber. Cebrail sana destek oluyor, sana kuvvet veriyor, sana ilham veriyor. getirdi, ilham veriyor. Sen de onlarla müşrikleri hicvet diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hasan bin Sabit'i teşvik ediyor. Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle naklediyor. Ghanim oğulları sokağından kalkan toz hala gözümün önündedir. Musa bin İsmail bu rivayeti şu ek bilgiyle nakletmiştir. Cebrail'in gezdiği o yerleri hala görür gibiyim. Bu Cebrail aleyhisselam bir savaşa giderken Peygamber Efendimizle birlikte Müslümanlara destek vermek için savaşa giderken yolda öyle gidiyor ki toz kaldırarak gidiyor. O tozu hala görür gibiyim diyor Enes bin Malik radıyallahu anh. Yani burada ne görüyoruz? Meleklerin yeri geldiğinde İslam ordusuyla birlikte savaştığını, İslam ordusuna gelip manevi destek verdiğini, Bedir Savaşı'nda bizzat meleklerin de savaştığı ifade ediliyor. Ama Uhud'da, Huneyn'de, diğer savaşlarda da yardıma geldilerse de sadece manevi bir destek olmak, kuvvet vermek için geldikleri, moral vermek için geldikleri ifade ediliyor. Bizzat savaşa girmedikleri ifade ediliyor. Ama Bedir'de bizzat savaştıkları da olmuş hafiften. Yoksa zaten bir melek bütün İslam düşman ordularını, bütün İslam düşmanlarını bir anda helak edebilir yani. Onlar da Cenab-ı Hakk'ın izin verdiği kadarıyla müdahale ediyorlar. Buradaki bu Enes radıyallahu anh'ın bahsettiği tozla işte Cebrail aleyhisselam bu şekilde Müslümanlara yardım için düşman saflarına doğru ilerlerken çıkardığı tozlar oluyor. Demek ki meleklerin farklı vazifeleri burada görülüyor. Yine Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a'dan nakledildiğine göre bir gün Haris bin Hişam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e size vahiy nasıl geliyor diye sormuş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de şu cevabı vermişler. Melek bazen bana tıpkı metal bir maden parçasının çınlaması şeklinde vahiy getirir. Metal üzerine böyle sert bir cisme vurulduğu nasıl bir çınlama sesi varsa veya zinciri böyle bir saç üzerine vurulduğunda içi boş bir saç üzerine böyle bir ses çıkarılır. Dehşetli bir ses çıkar. O ses gibi bir sesle gelir diyor melek. Bu çınlama kesildiğinde ben onun söylediklerini anlamış olurum. Bu bana en zor gelen şeklidir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Vahyin gelişinde zor bir geliş şekli bu. Bunu tabi biz bilemiyoruz. Bunu bir yaşayan varsa peygamberler yaşıyor. Bunu bir yaşayan insan ancak anlayabilir. Sözlerle ifade etmek bunlar hakikaten zordur. Efendimizin ifade ettiği kadarıyla biz de anlamaya çalışıyoruz ama nasıl bir haldir bilemiyoruz. Bazen de melek bana bir insan şeklinde gelir ve benimle konuşur. Ben de onun söylediklerini kavrarım. Bu da Efendimiz'e en kolay gelen şekli. Peygamber Efendimiz ayrı bir boyutta insan, melek ayrı bir boyutta. İkisinin bir anda görüşüp bilgi alışverişinde bulunabilmesi için ya insan melek boyutuna çıkması gerekiyor veya meleğin insan boyutuna inmesi gerekiyor. Bu şekilde Efendimizin tefsirciler o şekilde izah ediyorlar. Bu ilk olarak tarif ettiği bana bir çıngırak sesi veya bir metalin çıkardığı ses gibi gelir dediğinde Peygamber Efendimiz'in ruhen melek seviyesine çıktığı ve o seviyeden vahiy aldığı için bu Efendimiz'e hakikaten zor geliyor. Ona ızdırap veren bir hal oluyor. Efendimiz terliyor, ter döküyor, rengi kızarıyor. Böyle sesler çıkarıyor, horlama sesi gibi. Bu şekilde bir vahiy alma durumu var. Bir de meleğin insan seviyesine inip, insan boyutuna inip o şekilde vahiy getirmesi var. O daha kolay oluyor. Orada Efendimiz normal halde durduğu için ona bir zorluk olmuyor. Burada meleğin vahiy getirme vazifesinden bahsedilmiş oluyor. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Kim Allah yolunda bir çift malını infak ederse, bir maldan iki tane, cennetteki sorumlu melekler ona ey falanca gel buraya derler. Kapıdan, her kapıdan çağırırlar onu. Demek ki sadaka vermenin önemi, sadaka da biraz fazla vermek, bir şeyden çift verirse diyor, çokça infak ederse, bir kalemden çift sadaka verirse, onu cennetin her kapısından o görevler çağırır. Ey Allah'ın kulu gel bu kapıdan gir diye. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir öyleyse bu kişi için asla yok olma söz konusu değildir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona umarım sen böylelerinden olursun diye karşılık verdi. Bu ne güzel bir şeydir diyor. Hazreti Ebubekir Efendimiz bu insan artık korku yok, üzün yok. Bu insan kurtulmuş olur her kapıdan çağrılınca. Peygamberimiz senin de onlardan olmanı ümit ederim buyuruyor. Hazreti Ayşe validemizden nakledilmiştir. Bir gün Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ey Ayşe işte Cibril sana selam söylüyor buyurmuş. Ben de Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi onun da üzerine olsun. Sen benim göremediğimi görüyorsun dedim diyor. Cebrail aleyhisselam gelmiş. Peygamber Efendimiz'e vahiy getirmiş ama kimse görmüyor onu. Efendimiz'den başka. Peygamber Efendimiz Cebrail aleyhisselam selam edince ey Ayşe işte Cibril yanımda şu anda sana selam ediyor diyor. Hazreti Ayşe validemiz bakıyor hakikaten kim bir şey göremiyor. Diyor ki ya Resulallah anam babam sana feda olsun. Sen diyor bizim göremediklerimizi görüyorsun. Sen bizim göremediğimiz meleklerle görüşüyorsun buyuruyor. Bu Cebrail aleyhisselam selamını alan şanslı insanlardan birisi Hazreti Ayşe validemiz. Birisi de Hatice validemiz. Peygamber Efendimizin yanındayken ilk hanımı Hatice validemize de yine Cebrail aleyhisselam ya Resulallah Hatice geliyor. Ona diyor Cenab-ı Hak selam etti. Cenab-ı Hak'tan ona selam söyle. Benden de selam söyle diye. O şekilde selam alan şanslı insanlardan, mübarek insanlardan ikisi Hazreti Hatice ve Hazreti Ayşe validelerimiz. Abdullah İbni Abbas'tan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselama bizi daha sık ziyaret etsen olmaz mı diyor. Cebrail aleyhisselam çok seviyor. Peygamber Efendimiz dostum diyor. O çünkü ona güzel bilgiler getiriyor. Rabbimizden bilgiler getiriyor. Daha çok görüşmek istiyor. Diyor ki ey Cibril diyor daha sık gelsen olmaz mı? Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam Rabbinin emri olmadıkça biz meleklerden olan elçiler inmeyiz diyor. Biz diyor Allah'ın emir kullarıyız. Cenab-ı Hak emrettiği zaman ineriz. Geçmişimizi, geleceğimizi ve ikisinin arasındakileri bilmek ona mahsustur. Bu ayet-i kerime nazil oluyor. Cenab-ı Hak öyle bildiriyor. Ve ma netenezzelu illa bi emri rabbik. Biz diyorlar ancak Rabbinin emriyle ineriz. Lehu ma beyne eydine ve ma halfena. Önümüzdeki, arkamızdaki her şeyimizi o bilir. Bütün bilgiler Allah'a aittir. O bizim her şeyimizi bilir. Ne zaman gelmemiz gerektiğini bilir. Ne zaman inmemiz, ne getirmemiz gerektiğini bilir diye cevap gelmiş oluyor Efendimizin bu talebine. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma'dan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyurmuşlar. Cebrail aleyhisselam Kur'an'ı bana bir harf üzere okuttu. Bir harf, bir kıraat üzere. Fakat ben bunu artırmasını talep ettim ve nihayet 7 harfe kadar çıkıp orada kaldı. O zaman için bazı telaffuz zorlukları olan kabileler oluyormuş. Bazı kabileler bazı kelimeleri farklı şekilde söylüyorlarmış. Kureyş'in ifade ettiği şekilde söylemekte zorlanıyorlarmış. Bu hikmete binaen onlara kolaylık olsun diye. Bir de farklı kıraatlarla farklı manalar da yine ifade edilmiş oluyor. Bir zenginlik, bir genişlik oluyor. Fıkhi hükümlerde bir genişlik söz konusu oluyor. Bu hikmet ve başka bilemediğimiz hikmetler sebebiyle Efendimiz Kur'an tek kıraat üzere okunmasının ümmetine zorluk olacağını düşünüyor ve ya Rabbi diyor bize rahmet et, genişlet, kolaylık göster diye iki kıraat, üç kıraat derken 7 kıraat üzere Kur'an. Farklı okuyuşlar var. Bazen dinleriz işte Abdülsamed'in okuyuşunda, Mustafa İsmail'in okuyuşunda falan bazı ayet-i kerimeleri, kelimeleri farklı farklı okuduklarını görürüz. İşte bunların 7 mütevatir kıraat bize kadar gelen bu kıraatlarla okunduğunu ifade ediyor. Burada hakikaten bazı alimler harfle kıraatında farklı olduğunu söylüyor. Bazıları aynı olduğunu söylüyor ama genelde aynı kapıya çıkıyor. Bunlar bir kelimelerin farklı okunuşları, farklı manaları ifade etmeleri bazen. Bazen aynı manayı ifade etmeleri. Bu da ayrı bir ilim tabii ki. Derin bir ilim. Müstakil başlı başına bir ilim. Hurufu seb'a ve kıraatı seb'a konuları. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma yine naklediyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. Çok cömert bir insandı. Hele Ramazan gelip Cebrail aleyhisselamla buluştuğunda daha da cömert olurdu. Yani Cebrail aleyhisselamla her zaman buluşur Efendimiz ama Ramazan'da daha sık devamlı beraber oluyorlar. Kur'an'ı tekrar ediyorlar. Arza diyoruz. Arz diyoruz. Peygamberimiz Kur'an'ı okuyor Cebrail aleyhisselama. Cebrail aleyhisselam dinliyor. Cebrail aleyhisselam okuyor. Peygamberimiz dinliyor. Bu anlaşılmayan yerler belki soruyor Cebrail aleyhisselama. Tefsirini soruyor Peygamber Efendimiz. Buna biz mukabele diyoruz. Bugün Ramazanlarda mukabele okunur camilerde. İşte bu sünnetin devamıdır bu. Hafızlar yani. Bir hafız okur, diğeri dinler, diğeri okur. Öbürkü dinler normalde öyledir ama artık bugün biraz daha basitleşmiş. Tek bir hafız bazen okuyup geçebiliyor. Yüzünden okuyabiliyor. Normalde ezberden okuyup birbirlerini dinlerler hafızlar. Cemaatte onları dinleyerek Kur'an-ı Kerim dinlemiş olur. Peygamber Efendimiz'e Cebrail Aleyhisselam olduğu gibi. Cebrail Aleyhisselam'ın daha çok beraber olduğu için Peygamberimiz, Kur'an'la daha çok meşgul olduğu için onun sevinciyle diyor Efendimiz Ramazan'da daha çok cömert olurdu. Cebrail Aleyhisselam Ramazan ayında her gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le buluşurdu ve onunla birlikte Kur'an'ı mütalaa ederdi. Tedarüs, ders yaparlardı. İşte Cebrail Aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile buluştuğu zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüzgarla sürüklenen yağmur yüklü bulutlar gibi cömert olurdu. Yani rahmet rüzgarları gibi, rahmet bulutları gibi esen, her tarafa rahmeti götüren rüzgarlar gibi, bulutlar gibi cömert olurdu. Burada bir benzetme yapıyor Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma ve Efendimizin Cebrail aleyhisselam'a buluşunda daha çok cömert olduğunu ifade ediyor. Ve onların Kur'an'ı karşılıklı okuduklarını, mukabelede bulunduklarını, Kur'an dersi yaptıklarını ifade ediyor. Bunlar hakikaten Ramazan'da çok yapılması gereken mukabelesi, dersi, tefsir dersleri, Kur'an'ı anlamak üzerine çalışmalar, bütün bunlar Ramazan'da daha artırılması gereken, diğer zamanlarda da yapılması gereken faaliyetler, ibadetler. Farklı bir rivayette Ebu Hureyre ve Hazreti Fatıma radıyallahu anh'ın rivayetlerinde buradaki yüderisü ders kelimesi yu'ariduhu şeklinde muaraza arz şeklinde ifade edilmiş. Arz birisi okuyor, öbürkü dinliyor, öbürkü okuyor. Belkisi dinliyor. Bu şekilde arz etmek, mukabelede bulunmak. O manada kullanılmış. Hem ders kelimesi hem de arz kelimesi ikisi de önemli hakikaten. İkisi de yapılması gereken şeyler. İbn-i Şihab Ez-Zühri'den nakledildiğine göre Ömer İbn-i Abdülaziz bir defasında ikindi namazını biraz geciktirmişti. Urve bin Zübeyir radıyallahu rahmetullahi aleyh ona şöyle dedi. Fakat Cebrail inip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önünde namaz kıldırmıştı. Böyle yapmamıştı. Yani vaktini kaçırdın. Cebrail aleyhisselamın öğrettiği vakit bu vakit değildi. Namazın vakitleri ilk öğretilirken Cebrail aleyhisselam inmiş. Peygamber Efendimiz'e namazı kıldırmış, vakitlerini göstermişti. İlk vakitlerini ve son vakitlerini. Sen diyor vaktini geciktirdin diyor. Uygun bir şey olmadı bu. Bunun üzerine Ömer bin Abdülaziz Urve'ye, Urve söylediklerini ispat et, söylediğine dikkat et. Gerçekten Cebrail aleyhisselam mı inip de öğretmişti namazı diyor. O da ben Beşir bin Ebu Mesud'dan duydum. Onun Ebu Mesud'dan duyduğuna göre, Ebu Mesud sahabi, Beşir de onun oğlu, Ebu Mesud Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işitmiş. Cebrail aleyhisselam indi ve bana imamlık yaptı. Ben onunla birlikte namaz kıldım. Sonra bir daha beş vakit bu şekilde Cebrail aleyhisselam namaz vakitlerini Efendimiz'e gösteriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sırada beş defa namaz kıldığını parmaklarıyla saymıştır. Beş defa tek tek sayıyor Efendimiz parmaklarıyla. Sahabeden diyor ben bunu duydum. Ömer bin Abdülaziz de daha sonra gelen sahabeyi gören tabiinden adalet sahibi ve ilim sahibi. Hem halife olmuş, idarecilik yapmış hem de ilim ehli bir muhterem zat. O da ilk defa duymuş ve bu bilgiyi ispat ettiriyor. Urve de senedini söylüyor. İspat senettir yani. Hadislerin senedi kimden duyduğunu söylediğinde onu ispat etmiş oluyor. Ebu Zer radıyallahu anh'ten nakliline göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Cebrail bana senin ümmetinden Allah'a hiçbir şeye şirk koşmaksızın ölenler cennete girecektir veya cehenneme girmeyecektir dedi. Ben zina etse ve hırsızlık yapsa bile öyle mi deyince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu. Yani Ebu Zer soruyor. Hırsızlık yapsa, zina etse bile şirk koşmadan imanla ölen insanlar cennete girecek öyle mi diyor? Evet diyor Peygamberimiz. Eğer Cenab-ı Hak affetmezse günahının cezasını çektikten sonunda cennete girecektir manasında. Burada demek ki Cebrail Aleyhisselam'ın gelip Peygamber Efendimiz'e bir bilgi verdiğini görüyoruz. Dikkat ederseniz bu bilgi de Kur'an'da olmayan bir vahiy. Kur'an vahiy var ayrı, bir de hadis sünnet vahiy var. Cebrail Aleyhisselam geliyor, Kur'an'dan olan vahiyi bildiriyor ve onun Kur'an'ın neresine konulması gerektiğini ifade ediyor. Onun dışında da Efendimiz'le görüşüyor Cebrail Aleyhisselam, farklı bilgiler getiriyor, yeni bilgiler getiriyor, haberler getiriyor. Kur'an'ın tefsirini yapıyor, Kur'an'ın açıklamasını yapıyor. İşte bu bilgide Kur'an'ın bazı ayet-i kerimelerinin bir tefsiri mahiyetinde şirk koşmadan ölürse diyor senin ümmetinden insanlar cennete girerler, cennete girecekler. İşte bunlar zina etse de hırsızlık yapsa da bu bilgide Cebrail Aleyhisselam'ın getirdiği ancak sünnette yer alan, Kur'an'da yer almayan bilgiler içine giriyor. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. Melekler nöbetleşe birbirlerini takip ederler. Bunların kimisi gece melekleri, kimisi de gündüz melekleridir. Fakat bu melekler sabah namazı ile ikindi namazında bir araya gelirler. Nöbet değişirken bir araya geliyor. Sonra sizinle birlikte bulunan melekler semaya yükselir. İşte gece bizimle beraber olanlar sabah namazında, gündüz melekleri de geliyor. Gece bizimle beraber olanlar semaya yükseliyor. Yeni gelenler yanımızda kalıyor. Bazı rivayetlerde bir insanın da 10 tane melek olduğu ifade ediliyor. Farklı vazifelerle 10 tane gündüz, 10 tane gece, 20 tane melek devamlı beraberimizde. Onlarla birlikte yaşıyoruz devamlı. Onlar sabah namazında bir araya geliyor. Onun için sabah namazı daha faziletli olur. Daha çok meleğin bulunduğu bir vakit. Hem kendiliğinde bir fazilet var zaten. Faziletli olduğu için o vakitte buluşuyor melekler. O namazı da olmak, orada okunan Kur'an'ı dinlemek istiyorlar. Hem de meleklerin bulunması ayrı bir fazilet de katıyor. Meleklerin daha çok olması ayrı bir fazilet de katıyor sabah namazına. Düşünelim ki cemaatte olan her insanın yanında onun melekleri de var. Cemaatte 100 kişi olsa onun her birisinin yanında 20'şer de melek olduğunu ifade görsek, düşünsek o kadar melek bir araya geliyor ve o meclis hakikaten bir fazilet kazanıyor, bir üstünlük kazanıyor, bir bereket vesilesi oluyor. İnsan orada olmak ister. Onun için hakikaten sabah namazında olmak gerekir. Sabah namazında bulunmaya gayret etmek gerekir. Çünkü orada meşhude buyuruyor Cenab-ı Hak, meşhuttur. Melekler orada bulunurlar. Efendimiz de bunu izah ediyor. Allah Teala daha iyi bilmesine rağmen onlara, semaya yükselen meleklere sorar. Kullarımın yanından ayrıldığınızda ne yapıyorlardı? Melekler de biz onların yanından ayrıldığımızda da namaz kılıyorlardı. Yanlarına vardığımızda da namaz kılıyorlardı. Demek ki 5 vakit cemaate devam ediyorsa bir insan, biz ikindi vakti vardık ya Rabbi yanlarına. Namazdalardı, camidelerdi. Namazda bulduk, onlarla namazda buluştuk. Sonra biz ikindiden sabaha kadar yanında bulunduk. Sabah namazında namaza gittik. Diğer arkadaşlar geldi, diğer melekler. Onlara nöbeti devrettik. Biz sabah namazında buraya semaya yükseldik. Biz gelirken de namaz kılıyorlardı. Sabah namazında idi. Yani hem ikindinde cemaatteydi hem sabahta cemaatteydi kulun derler diyor. Bu da artı bir şahitlik oluyor. Yani Cenab-ı Hak zaten görüyor, şahit oluyor da bir de melekleri aileten şahitlik yapıyor. Bu da insan için artı bir fazilet olmuş oluyor. Cenab-ı Hak inşallah melekleri hep bu şekilde cemaatte karşılayan, cemaatte onlarla beraber olan kullarından eylesin bizleri de kıymetli dinleyenler. Bugün de melekler bölümünü burada bitirmiş olduk. İnşallah haftaya diğer bölümle devam ederiz. Buhari'den inşallah devam ederiz. Yeniden buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.